Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Alper Ferah. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Alper Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Alper Koç, hoş geldiniz.
Merhaba Demir.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
Ben 12 Eylül 1980 Kocaeli Değirmenlere doğumluyum. Basketbola orada başladım. Babam asker, deniz astsubayı. Oradaki okul takımıyla başladım. Ondan sonra işte Değirmenlere Spor'da şu anda hala birincilikte antrenörlük yapan Murat Yapıcı koçum, ilk koçum oldu. Daha önce hani spor okulu şeklinde başladım ama lisanslı olarak Değirmenlere Spor'da Murat Hocam'la ilk olarak basketbola başladım. Daha sonra askeri liseyi kazandım. İstanbul'a gittim. Kuleli Askeri Lisesi ile bir İstanbul'da ilk 10'a girdik oyuncu olarak. 8. olduk. Şu anki federasyon başkanımız da işte bu ünlü basketbolcularla işte o yaşlarda daha altyapıda tanışma, oynama şansım oldu. Daha sonra yine Değirmenlere'ye döndüm. Okulu bıraktıktan sonra bir rahatsızlık geçirdim. Okulu bıraktıktan sonra döndüm. Teşekkür ederim. Oradan yine üniversiteyi, Ankara'yı kazandım. Ankara'yı kazandıktan sonra Ankara'da mühendislik, Ankara Kimya Mühendisliğini kazandım. Okul takımıyla başladım. Yine burada kulüplerde oynadım. İşte oynarken tanıştığımız bir hocamız vardı. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi İbrahim Hocam. Kendisi beni zorla bir okul takımına antrenör yaptı sağ olsun. Böyle ikna etti. Hocam sen yaparsın bu işi diye. Oradan antrenörlüğe başladık. Okul takımını kulübe çevirdik vesaire derken işte 25 yıldır antrenörlük yapıyorum. Şeyi söylemeyi unuttum. Ben tabii daha 15 yaşındayken Değirmenleri Spor altyapısında Murat Hocam'a yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştım. 1982 doğumlu sporcularla. Şimdiki velilerimin yaşında sporcularım oldu, öyle söyleyeyim. Şu anda da hala antrenörlüğe Ankara'da devam ediyorum. Ankara'da Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü benim kurduğum kulüp. İsim değişikliği oldu tabii zamanında. İlk önce okul takımıydı, okulun kulübüydü. O hem o kulüp hem de özel ders olarak devam ediyorum. Yani önümüzdeki dönemdeki planım büyük kulüplerde altyapıda çalışmak ve özel ders vermeye devam etmek şeklinde.
Teşekkürler. Bu hikayenin en başına dönmemiz gerekirse sizin öncelikle basketbolla ilgili bir soru sorayım. Sizin basketbol antrenörü olmadan önce bir basketbol oyunculuğu kariyeriniz var mı?
İşte ben hala oynuyorum açıkçası. Şu anda gerçi çapraz bağlarım koptu bu pandemi dönemi sebebiyle ameliyat olamıyorum ama geçtiğimiz sezonda teşekkür ederim. Sakat yine bir iki maç oynadım. Altyapıda işte Değirmenlere Spor'da U14, U16, U18 A takım hepsinde oynadım. İşte şeyde İstanbul'a gittiğimde Kuleli Asker Lisesi'nin okul takımıyla İstanbul okullar arası kulüplerde de oynadık. Okullarda işte ilk 10'a girdik. 8. olduk. İşte Hidayet Türkoğlu'nun Çavuşoğlu'nda oynadığı dönem Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri şu anda bunlar idareci yönetici konumundalar basketbolda federasyonda. Onlarla işte rakip olmaya çalıştık. Tabii ki çok kuvvetlilerdi bize göre. Daha sonra işte Ankara'da yine okul takımı orada da şöyle söyleyeyim belki yani yaşı küçük olanlar bilmeyebilir ama benim fakültemde benden bir sene önce Kerem Göndüm oynuyordu Ankara Fen Fakültesi'nde. Yani eskiden basketbol oynayan insanlar okulda da başarılı, okulda da okuyabiliyorlardı. Şimdi bu çok zor ama işte diğer fakültelerde de mesela şu an Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü olan Erdem Can Hocam bizim siyasal bilimler fakültesi öğrencisiydi. Biz onunla bol bol karşılaştık işte okul maçlarında, fakülte maçlarında. Oralardan oyunculuk, işte MTA'da oynadım Ankara'da. Ondan sonra işte Orman Spor, şu an Süper Lig'de, o zaman daha alt seviye bir ligdeydi. Orada oynadım. Yani birçok takımda oynadım. Valla kaç takımda oynadım bilmiyorum açıkçası. Yani saymadım hiç. Evet.
Ama bir oyunculuk kariyeriniz var. Çok iyi de bir oyunculuk kariyeriniz var. Hala devam eden bir oyunculuk kariyeriniz var. Sakatlığınız olmasa şu anda hala oynuyor olur muydunuz?
Ben o yani zaten oyunu yani yine oynayacağım. Yani önümüzdeki yıl yine, ama amatör olarak artık ben 40 yaşındayım. Artı işte bağlarım olmadığı için hani böyle amatörlükte işte çok aşırı zorlamadan. Yani bu çok keyifli. Kimse yani ayakta durduğum sürece basketbol oynamaya devam ederim. Bu çok seviyorum yani. Hani zaten antrenörlüğün de sebebi o. Basketbolu sevdiğim için antrenörlük yapıyorum.
Sizce peki basketbol oynamanızın basketbolu öğrencilerinize öğretmenize katkısı var mı? Yani o hareketleri çok iyi yapabiliyorsunuz ve örnek olabiliyorsunuz. Bu yüzden öğrencileriniz bazı oyunculuk yapmamış koçlara göre daha iyi mi öğreniyor? Öyle bir artısı var mı sizce?
Yani şimdi yok desem yalan olur. Hani bir antrenörün yani şimdi şöyle oyuncu eğer antrenör sağlıklıysa ve yapabiliyorsa göstermesi oyuncunun görsel yani öğrenme şekilleri var şimdi. Bu sporcudan sporcuya değişiyor. Hani bazı sporcular gördüğü anda hemen kapıyor. Bazılarını sözlü olarak da belirtmeniz gerekiyor. Öğrenme yöntemi çoğunlukla görsel daha başarılı. Yani daha genel bir öğrenme yöntemi. Hani hemen önündeki antrenör onu yapabiliyorsa ondan öğren yani daha çabuk kapabiliyor. Ama bu şu demek değil. Yani şimdi abilerimiz var ya da işte benim gibi ben de sakatım. Şu an bazı şeyleri eskisi kadar yapamıyorum. Eğer yeterli değilse bir oyuncu alabilir yanına. Yani monitör oyuncu deniyordu buna. Yapabilen bir oyuncuyu yanına alıp onunla gösterebilir yardımcı antrenörle. Ya da video ile gösterebilir hani yapan bir oyuncu. Mesela ben şu an bir smaç öğretme yani smaç yapma şansım yok. Zaten boyum 1,70 hiçbir zaman yapmadım. Ama bunu smaç basmayı öğrettiğim sporcularım oldu. Yani illaki benim yapabiliyor olmam gerekmiyor. Ama yapmak tabii ki öğretmek anlamında büyük bir avantaj sağlıyor antrenöre.
Siz kendi kulübüm var demiştiniz galiba.
Evet.
Bu kulübünüzün altyapı takımları da var mı? Yani altyapı liglerine katılan, pardon.
Şöyle ya şimdi tabii bu sen İstanbul'da herhalde oynuyorsun değil mi Demir?
Ya,
İstanbul'dasın.
ben Antalya'dayım ama
Antalya'da mısın?
evet
Özür
Antalya'dayım.
dilerim. Antalya'dasın. Ya şöyle Ankara'da maalesef spor salonları ile ilgili büyük bir sıkıntı var. Kulüpler salon bulmakta büyük sıkıntı çekiyorlar. Ben de öyle. Hani o kadar çok yer değiştirdim ki yani 10 yıl oldu kulübümü açalı. Ondan fazla yer değiştirdim. Yani artık en sonunda birazcık yıldım. Bunu niye söylüyorum? Artık yapamıyorum yani kulübü yani yapmamayı da düşünüyorum açıkçası. Ama geçtiğimiz dönemde altyapıda Ankara'da yani 120 tane minik takım vardı bir yıl. 120 takımda ilk 10'a girdik biz. Ki büyük bir mağlubiyetimiz vardı. Ama tabii kadromuz çok iyiydi. Oradan bir oyuncu Ümit Milli'ye kadar yükseldi. Bir tanesi Yıldız Milli oldu. Yani iyi bir kadro, iyi bir ekip yakalayınca bir şeyler yapabiliyorsun. Onun dışında yani 2 yılda bir seçmeler oluyor bilirsin milli takımla ilgili olarak Türkiye çapında. Yani her 2 yılda bir kesin demesem de 4 yılda birkaç tane oyuncum seçmelerde bir üst tura veya sonrakilere kalıp işte oralarda değerlendiriliyorlar. Onun dışında birkaç yıl önce bir kadın basketbolunda bölgesel lige yani takım çıkarttım kendi imkanlarım dahilinde. Tabii şansıma Ankara'dan birçok takım katılınca ve bütçeleri benim yani oyuncuya verecek maaş bütçeleri yüksek olunca onu yapamadık maalesef devam ettiremedik. O şekilde elimden geleni altyapı için yaptım şu anda ama artık daha büyük kulüplerin yani kendi kulübüm devam edebilir. Ama büyük ihtimalle ben antrenör olarak daha böyle köklü kulüplerde çalışmayı düşünüyorum inşallah benim imkan olursa.
İnşallah. Bir de şimdi şöyle bir soru takıldı kafama. Siz başka bir üniversite okumuştunuz, değil mi? Yani sporla alakasız bir üniversite okumuştunuz.
Tabii
Kimya
söyleyeyim. Ankara ben ilk benim ilk hedefim antrenörlük değildi. Benim yani çok küçükten beri benim babam asker, amcam asker, eniştem yani benim ben askeriyede büyüdüm. Kendimle işte pilot olmak istiyordum çok küçükten itibaren askeri pilot. İşte şu anda ikincisi çekilecek bir Top Gun diye bir film var. Tom Cruise'un oynadığı belki izlemişsindir. Çok güzel. İşte o filmin de etkisi oldu. Savaş pilotu olmak istiyordum işte, jet pilotu. Ama asker lisede geçirdiğim bir ameliyat ve rahatsızlık sonrası pilot olamayacağım söylendi. Jet pilotu olma ihtimalim olmadığı söylendi. Ben de yani askerlik hedefinden caydım ve işte ne yapabilirim? En başarılı olduğum şey fizik dersim çok iyiydi. Çok iyi bir fizik hocam vardı. O bana kimya mühendisliğinin fiziğe çok benzediğini, lisedeki fizik dersine çok benzediğini söyledi. Onun yönlendirmesiyle işte kimya mühendisliği kazandım Ankara Üniversitesi'nde. Ya orada yani devam ederken pek bana göre olmadığını bu işin fark edip işte bir şekilde basketbol antrenörlüğüne döndüm tamamen.
Teşekkürler. Şimdi biz Ankara'dan devam edelim. Ankara'da aradığınız her türde oyuncu bulabiliyor musunuz?
Şimdi benim ilk okul takımı olarak başladım. Okul takımında bu iş farklı, kulüpte farklı gelişiyor. Yani olduğunuz yere göre bir şey farklı yapısı. Yani şimdi benim kulübüm spor okulu şeklinde. Hani böyle işte Antalya'da da vardı, İstanbul'da da var. Yani oyuncuların gelip belli bir ücret karşılığı eğitim aldıkları kulüplerden. Hani burada pek seçme şansın olmuyor. Yani gelen sporcuları değerlendiriyorsun ki yani onları geliştirmeye çalışıyorsun. Ama okul takımında yani okul takımında da yine okuldaki öğrencileri alıp bakıp işte onların en iyilerini seçip yine onlardan en güzel bir takım oluşturmaya çalışıyorsun. Yani Ankara'da her tip yani atletik yetenek, fiziksel işte kuvvet, uzunluk vesaire böyle oyuncular var da İyi bir kulüpte olman gerekiyor böyle bir seçme şansına sahip olmak için. Maalesef ben o kadar büyük kulüplerde oynama şansım olmadı şu ana kadar. Hani böyle birçok oyuncu gelsin de ben onlardan seçeyim diye. Ama var yani Ankara çok genetik olarak yani farklı ırklardan insanların olduğu yani çok değişik yapıda insanların olduğu bir yer. Her türlü oyuncu bulunabilir burada.
Teşekkürler. O zaman ben şöyle bir soru daha sorayım size. Bu bize kendinizden bahseder misiniz sorusunu ele alarak sizin bir de bir kitabınız varmış galiba. Bu kitaptan bize bahsedebilir misiniz?
Evet, ya ben şimdi benim öğrenme şeklim birazcık, ya ben zor öğreniyorum. Hatta bunun bir rahatsızlık olduğunu da sonradan öğrendim. İsmini şu anda söyleyemeyeceğim ama çok yani çok benzetmeyle anlatabilirim. Benim arkadaşlarım karbon kağıdı gibiydiler. Ben taş plak gibiydim. Yani karbon kağıdı kopyalamak için kullanılır. Hani bir kağıdı alırsın, koyarsın altına o kağıdı, yazarsın, altına hemen çıkar. Hani öyle aktarıyorlardı, hemen öğreniyorlardı. Benim öğrenmem çok zor oluyor. Tekrar tekrar tekrar, çok kez tekrar etmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim diye çalışırken yazarak, yani bir şeyleri yazarak ben öğrenebileceğimi anladım. İzleyerek, yazarak, tekrar tekrar yazarak. Yazmaya başladım öğrendiğim şeyleri şimdi basketbolla ilgili. Yani ne öğreniyorsam not aldım. Şimdi hemen arkamda bir dolap var. Hepsi dolu yani yazdığım şeylerle ilgili. Yazdıkça, not aldıkça şimdi onları bunu böyle de yapabiliriz diye kendimce değiştirmeye başladım. Bir şeyler eklemeye başladım. Sonra en son spor yayın evi var. Çok kaliteli bir yayın evi. Sporla ilgili çok güzel yayınları var. Yurt dışındaki yayınları Türkçe'ye çeviriyor. Sayın Tanju Bağırgan'ın. Ankara Spor Salonu'nda onun kitaplarını gördüm. Ya dedim benim de bir şeyler yazıyorum ama değerlendirmek ister misiniz dedim. Olabilir getir dedi. Ben de götürdüm. Baktı en yani benim de tercihim yazdığım şeyler arasında Türkiye'de pek olmayan o zaman. Şu anda bir kitap daha var. Hatta birden fazla da olabilir. Eksik olan şey Türkçe kaynak olarak basketbolu oyunlarıydı. Basketbolla ilgili basketbolu keyifli hale getiren yarışmaların, oyunların olduğu bir kitaptı. Onu seçtik. Onu kitaplaştırdık. Kitabım bununla ilgili. Yani yapılacak çalışmaların işte şut çalışmasını keyifli hale getiren bir yarışma, işte koşuyu keyifli hale getiren vesaire değişik birilerin olduğu. Yani birçoğu tabii ki yurt dışında yapılmış şeylerden alıntılar var zaten kaynaklarda belirttim. Ama kendimin orijinal olarak bulduğum içerisinde ve eklemeler yaptığım çalışmalar da var. Hatta ikinci baskısı yapılacak inşallah. 66 tane oyun vardı. 100'e çıkartıyorum. Bir 34 tane daha oyun ekleyeceğim inşallah. Bir ikinci baskısı da olacak önümüzdeki dönemde.
Şu anda bu kitabı mesela nereden bulabiliriz isteyenler? İsmi galiba basketbol oyunlarıydı. Siz bahsetmiştiniz.
Evet, basketbol oyunları Tanju Bağırgan spor yayın evinin sahibi kendisi. İnternet üzerinden spor yayın evi diye yazılıp aratıldığında oradan internet üzerinden alınabiliyor. Bütün yani birçok sitede var. Alper Ferah diye aratırlarsa ya da basketbol oyunları kitabı diye aratırlarsa internet üzerinden alabilirler. Ya da bana ulaşıp benden imzalı isterlerse ben o şekilde de gönderebiliyorum. Birçok kişi o şekilde istiyor. Bana ulaşıp hocam imzalayıp bir şekilde bana verirsen sevinirim diyor. Ayrıca Tanju hocam kendisi de bu arada dünyanın en iyi spor üniversitelerinden Almanya'daki, şimdi yanlış söylemeyeyim ama Köln Üniversitesi olması lazım. Kendisi de oradan mezun. Hani atletizmci. Bu spor alanında üst düzey bir insandır. Yani bir tek benim kitabımı değil, ben spor yayın evindeki birçok kitabı öneririm. Yani bu işi yapacak, antrenörlük yapacak olan kişilerin orada kitapların birçoğuna sahip olmaları gerekiyor. Antrenman bilimiyle ilgili, dönemleme ile ilgili birçok kitap orada var. Tavsiye ederim kitapları.
Sizce peki bir basketbol oyuncusunun bu donelere ihtiyacı var mı? Yani ben işte sadece işime yarayacak şeyleri bir öğrenmeliyim bir basketbol oyuncusu olarak, yoksa işime başka bir zaman yarar ya da yaramaz bilmiyorum ama yine de basketbolun içinde olduğundan dolayı öğrenmem gerekiyor düşüncesiyle mi öğrenmem lazım? Yani kimin basketbol oyuncusu olarak ben bu kitapları okumalı mıyım?
Valla şimdi bu şöyle, şimdi okulda, ortaokulda, lisede, ilkokulda böyle olup olmadığı ile ilgili bilgim yok ama ortaokulda ve lisede kitaplar dağıtılıyor biliyorsun öğretmenlere ve öğrencilere. Öğretmen kitabı ayrıdır, öğrencilerin kitabı ayrıdır. Yani buradaki kitapların birçoğu yani antrenörlere yönelik biraz daha geniş bilgi içeren, onları bilgilendiren şeyler. Hani ama sporculara yönelik kitaplar da var. Yani mesela şimdi Abdullah diye benim bir onu da söyleyeceğim. Ben şu anda ikinci üniversitemdeyim. Hacettepe Üniversitesi antrenörlük bölümünü kazandım. Ona devam ediyorum. İkinci sınıfa geçtim. İkinci okul olarak. Ona verdiğim bir kitap var. Dergi şeklinde basitleştirilmiş. Her bir sayfada sporla ilgili sadece basketbol değil bir bilgi veriyor. Bir ufuk açacak bir konu veriyor. Öyle kitaplar da var. Onları tercih edebilirler. Ama yani ne kadar öğrenirseniz sizin için o kadar kâr, ne kadarına hakim olabilirseniz o kadar kârdır. Yani hani en azından şunu öğrenebilirler: ben doğru şekilde mi çalışıyorum, yaptığım yanlış şeyler var mı, bunları kitaplardan öğrenebilir. Ama dediğim gibi hepsine hakim olmak zorunda değiller.
Yani sizce bir basketbol oyuncusunun neyi bilmesi gerekiyor basketbolla ilgili?
Basketbol oyuncusunun bilmesi gerekenler, bir kere en önemli şey şu: basketbol sadece antrenman yapmaktan ibaret değil. Sadece yapılan antrenman basketboldaki gelişim için yeterli değil. Bunun dışında oyuncunun izlemesi gerekiyor. Yani örnek aldığı oyuncuyu da izleyebilir. Ondan da bir şeyler öğrenebilir. Bizim zamanımızda işte biz çok eskiyiz artık. Biz rakibimizden öğrenirdik. Ben rakibimin yaptığı hareketi ben yapmaya çalışırdım. Hani ondan görebiliyordum. Yani bu kadar çok NBA ya da işte Avrupa basketbolu, Türkiye basketbolu izleme şansımız olmuyordu. En iyi oyuncuyu o anda yaptığı hareketi ona bakarak, taklit ederek yapmaya çalışırdık. Oyuncular hem izleyebilirler hem de neleri bilmesi gerekiyor? Beslenmeyi ve dinlenmeyi de bilmesi gerekiyor. Yani şu anki bizim Yani Türkiye'deki beslenme şeklimiz biraz yanlış. Yani mesela çok bariz bir şey söyleyeyim. Yabancı sporculara futbol takımları da böyle, basketbol takımları da böyle. Geldiklerinde işte ya da iyi bir şey olduğunda baklava yedirmeye çalışıyoruz. Basit şeker. Ya da işte antrenmanlarda ben birçok bununla ilgili çok şey yaşıyorum. İşte bir veli ya da bir antrenör getirip çocuklara şeker dağıtıyor. Yani şeker çok kötü bir şey yani. Hani ben diyorum ki abi sigara dağıt. Aynı şey diyorum yani. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Beslenmeyi, dinlenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sporcunun bunu öğrenmesi lazım yani. Ondan sonra yenilenme, rejenerasyon, işte ne kadar bir çalışmadan sonra ne kadar dinlenmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili bilgisinin olması lazım. Kendisini psikolojik olarak hazırlamayı öğrenmesi gerekiyor. Tabii bunu tek başına yapamaz. İmkanlar dahilinde bir şekilde destek alırsa çok daha iyi olur. Artı eğer üst düzey bir sporcu olacaksa kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yani birincilikte yabancı oyuncumuz var Türkiye'de. Bu sene yasaklandı mı bilmiyorum ama hala var diye biliyorum.
Evet.
Süper Ligimizde zaten yani Türk oyuncu bir tane iki tane olan takımlar bile var. Hani yabancı dil bilmiyor, bilmeyen bir insanın Türkiye'de bile en üst seviyede oynama ihtimali yok. Yani öğrenmek zorundalar. Yani bunları bilerek kendilerini geliştirerek devam etmeleri gerekiyor. Sadece top oynamak değil basketbol.
Bir de siz Instagram, biraz da sosyal medya hakkında bir soru sormak istiyorum. Siz Instagram'ı çok aktif kullanıyorsunuz. Yani
Evet.
videolar, storyler paylaşıyorsunuz. Hatta bir YouTube kanalınız da varmış. Onu da söylediniz. Alper Ferah
Evet.
isimli. Bu, efendim? Evet.
Yok, siz devam edin. Ben bitti zannettim.
Ha yok, bitti bitti, evet. Yani bunu soru haline getirecektim siz, ama cevap verebilirsiniz.
Yani ben şimdi ilk önce kulübün Batıkent Yıldızlar adına hem Instagram'a hem YouTube'da hem tanıtım amaçlı hem de öğretme amaçlı videolar paylaşmaya başladım. Bayağı oldu. Batıkent Yıldızlar YouTube hesabında işte bayağı ciddi bir rakam, kaç olduğunu bilmiyorum ama 100'ün üzerinde video olduğunu hatırlıyorum. Hatta bir tanesi şut atma üzerine, atış tekniği üzerine 20 küsur dakikalık bir videom var işte. 50 bin civarı bir izlenmesi vardı en son sanırım. Uzun videolar var YouTube'da. Şimdi Alper Ferah hesabıyla açtım. Onu da bireysel yani Batıkent Yıldızlar üzerindekiler daha çok basketbolun tamamı, takım üzerine videolardı. Takım antrenmanlarımızda, kulüp çalışmaları. İşte bu bahsettiğim kitaptaki oyunların benzeri videolar da var orada. Alper Ferah isim, soy isim. Sonunda bir haş harfi daha var. İki haşla bitiyor. O hesapta şimdi bireysel çalışmalarım üzerine videolar, bireysel çalışmalarla ilgili videolar atıyorum. Instagram'da da yine hem kulübün hem de benim hesabım var. Instagram hesabım Alper Ferah Basketbol ismi. Orada da işte yine bireysel çalışmalarımla ilgili işte bireysel gelişme vesaire işte NBA basketbol, en iyi oyuncular, en iyi teknikler onlarla ilgili gelişmelerle ilgili videolar paylaşıyorum. Storylerde genelde işte şu anda mesela NBA playoffları oynanıyor. Yarı finaller oynanıyor. İşte Lakers finale çıktı mesela biliyorsun. Boston'la işte Miami oynuyorlar. Onlarla ilgili şeyler paylaşıyorum. Dünyada sadece basketbolda paylaşmıyorum bu arada. Ben babam da atletizmci. Ben de birçok sporla uğraştım. Amerikan futbolu dahil. Diğer spor dallarında da paylaşımlar yapıyorum. Bir de şunu daha çok şey yapmaya çalışıyorum. Ya biz bu benim kitabım da Basketbol Oyunları ismi. Benim en çok vurgulamaya çalıştığım şey bu bir oyun. Basketbol bir oyun. Bundan keyif almak gerekiyor. Oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii bundan para kazanılıyor, endüstriyel bir kısım var ama bu işe giren işte genç arkadaşlarımızın çoğu yani bu işten yani keyif almak için yapıyorlar. Öyle olması gerekiyor. Herkesin profesyonel olma, en üst düzey olma şansı yok. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu hatırlatmaya, bu işin güzel kısmını çocuklara göstermeye çalışıyorum.
Teşekkürler. Ya ben baktım, Stephen Curry gibi nasıl şut atılır?
Evet. Ya onu da öyle ilgi çekici hale getirmeye çalıştım. Yani şu anda dünyanın en iyi şutörü Stephen Curry. Yani bunun Hani şeyi yok. Hani gelmiş geçmiş en iyi olduğuna dair de çok büyük şey var. Bir kanı oluştu. Yani yeni gelen başka genç oyuncular da var çok iyi şut atan ama onunla başladı bu iş yani bunun önemi. Artık basketbol da değişiyor. Zaten o konulara da gireriz herhalde. Artık uzaktan atılan uzak mesafe atışların çok büyük bir önemi var. Eskiden böyle değildi. O yüzden şut sporcuda olması gereken çok önemli bir şey. Yani NBA'de artık en iri, en uzun, en yapılı oyuncular yani işte Sırp bir oyuncu var şimdi ismini unuttum. 2-20 küsur boyunda o bile üçlük kullanıyor. İşte Raul Lopez var en iri oyunculardan bir tanesi. 2-10 küsur boyunda. 2 sezon önce, 3 sezon önce bir tane bile üçlük kullanmazken şimdi 10 tane üçlük soktuğu maç var. Ya da işte Antetokounmpo'nun MVP olmuş 2 yıldır. Eleştiri üçlüğü hala iyi değil şeklinde artık çok önemli hale geldi. Ben de o konuda paylaşımlar yapmaya çalışıyorum.
O zaman sizce eski basketbolla bugünkü basketbol arasındaki farklar, gelişmeler veya eksiklikler nelerdir?
Ya şöyle bu bir oyun. Bu oyun ilk başladığındaki kuralları da var. Şimdi hani ben işte isterim aslında bütün sporcular ne oynuyorlar, nasıl başlamış, ne yapmışlar bunları da bilsinler isterim. Onları da paylaşmaya çalışıyorum. Basketbol bir beden eğitimi öğretmeninin ne zaman başlıyor, nasıl başlıyor? Bir beden eğitimi öğretmeninin kar fırtınası sonucunda okulda mahsur kalan çocukları eğlendirmek için uydurduğu bir oyun. James Naismith'in. Bir sepet asıyor. Altı delik bile değil. İşte topu atmaları ile ilgili. Çok basit kuralları var. Hatta faul kuralı yok ilk oynattığında. Dribbling de yok. Top sürmek de yok. Hatta ilk maçta çok büyük sıkıntı. Birinin omzu çıkıyor, birinin burnu kırılıyor vesaire. Çok sıkıntılı bir maç oluyor. Sonra buna faul ile ilgili kurallar ekliyor vesaire. Zaman içerisinde işte 100 yılı geçti basketbol. Gelişen bir oyun. Hala gelişmeye devam ediyor. Eksiye giden bir yanı yok. Ha, izlerken keyif veren vermeyen yanları bir ara yani basketbol işte 60-70'lerde çok hızlıydı. Ondan sonra gittikçe işte bu Michael Jordan'ın oynadığı dönemde iyice yavaşladı. Yarı saha basketboluna döndü böyle. Oyun işte sertleşti. Fauller çalınmamaya başladı. Ondan sonra işte bu geçti. Yani şu anda da çok temasın az olduğu, çok hızlı oynanan, sakatlığın çok yüksek. Zaten basketbol yani oynayan sporculara ben şunu söylüyorum. Benim kadın sporcularım da çok basketbol dünyanın en sert sporlarından bir tanesi. Sakatlığın en çok olduğu sporlardan bir tanesi. Bunu bilmeleri gerekiyor. Yani temasın, sakatlığın çok olduğu bir spor. Ama artık böyle en ufak temasın çalınması vesaire bu birazcık son dönemde basketbolu şey yapıyor. Hani izlenirliğini biraz düşürüyor yani eskiden izlemiş insanlara göre. Belki izlemişsindir geçtiğimiz yıl veya bu sezon NBA All Star maçı oldu Yıldızlar Karması. O maçta hakemler pek çalmadılar. Savunma yapılmasına izin verdiler ve seyirciler de ben çok keyif aldım. Kimle konuşsam en güzel maçtı diyorlar uzun süredir izlediğim. Oyuncular da keyif aldılar açıkçası. Hani birazcık temasa izin verilmesi gerekiyor basketbolda. Bir de beni en son dönemde hani ben ilk olumsuz şeylerini söyleyeceğim hani gelişmeleri sonra olumları söyleyeceğim. Bu hücum oyuncularının rakibini iterek düşürdüğü pozisyonlara çok canım sıkılıyor. Yani hakemler bunlara çalmıyorlar. Bir de oyun, seyirciler de güzel bir şeymiş gibi o işte seviniyorlar falan. Yani hani kuralların eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Savunma eğer hücuma dokunamıyorsa, ittiremiyorsa hücumun da savunma ittirememesi gerekiyor. Hücumun çok avantajına bir şekilde düdük çalınmaya başladı. Tamam çok skor oluyor ama mücadele olmuyor yani. Mücadele bu işin zevkli kısmı. Hani şimdi Lakers Denver serisinde Lakers açıklama yapıyor. Çok özür dilerim. İşte LeBron yeterince düdük almıyor, faul çizgisine gitmiyor diye. Bir maç sonra LeBron 10 küsür tane düdük alıyor. Arada 15 atış farkı oluyor vesaire. Yani bunlar hoşuma gitmiyor. Adil olması, savunma hücum arasında adil, takımlar arasında adil olması daha çok hoşuma gidiyor. Benim Eğer olumlu şeylere bakmak gerekirse oyunun hızlı olması daha keyifli tabii ki. Daha çok skor olması hani izleyici açısından. Hani basketbolu keyifli hale getiren ilk şey bu zaten. Hani futbol maçı izliyorsun. Ben futbol da çok severim. Oynadım okul takımlarında. İşte Amerikan futbolunda da oynadım, izliyorum. En çok skor olan sporlardan bir tanesi. Sayı insanların hoşuna gidiyor. Sayı olması hoşuna gidiyor. Son dönemde çok yetenekli oyuncular artık. Eskisi gibi değil. Yani eskiden bir takımda 3 oyuncu, 4 oyuncu çok skorer oluyordu. Yetenekli olup sayı atabiliyordu. Bugün izliyorsun. İşte bir Tyler Hero diye 20 yaşında bir oyuncu çıkıp 37 sayı atıyor. Daha 20 yaşında yani. Hani daha önce olmuş bir şey değil. Ondan daha küçük bir oyuncunun hani 20'li yaşlarda yıllar önce bir oyuncu atmış bu kadar büyük bir skor. Yani her maçta başka bir oyuncu çıkıp yüksek skorlar atabiliyor. Değişik tipte oynayan oyuncular oluyor. Yine aynı takımda bir Duncan Robinson diye bir oyuncu çok farklı oynuyor. İşte koşarak gelip bir anda yükselip şutlar atıyor. Bir diğeri çok farklı oynuyor. Yani bu keyifli. Basketbolun keyifli yanı birçok tipte son dönemde farklı farklı oyun şekilleri. Mesela yok hiç. Daha önce böyle bir oyuncu var mıydı? Vardı da bu kadar değildi. Sabonis oynuyordu. Bu kadar oyun kuran, içeriden oyun kuran. Yani topu getiren 2-13'lük bir dev bir oyuncu. Yani bu kadar vardı tabii de bu kadar yoktu. Bunlar izlemesini zevkli hale getiriyor basketbol.
Teşekkürler. Şimdiki sorumuz biraz bölgesel bir soru. Ankara hakkında bir soru. Ankara'daki basketbol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ankara şöyle söyleyeyim Türkiye'deki lig ya böyle çok da şey yapmak istemiyorum ama basketbol Türkiye'de başladığında Ankara ya İstanbul böyle bölgesel ligler vardı. Süper Lig diye bir şey yoktu. İstanbul tarafında bir lig oynanıyordu işte. Buralarda bir lig oynanıyordu falan. Türkiye çapında ligler olmaya başladığında kadın basketbolunda ilk şampiyonlar Ankara'dan çıktı. Mesela bunu birçok genç bilmeyebilir. Ayrıca yine askeri bir takım vardı. Askerlerden oluşan, askere gelen sporculardan oluşan. Onların şampiyonlukları vardı Türkiye'de erkek basketbolunda. Yıllardır Türkiye'de Ankara'da özür diliyorum. Telekom. İlk önce PTT'ydi, sonra Telekom olarak devam etti. İşte Orman Spor erkeklerde. Ve başka yani Ziraat vardı. Mesela bir sürü kulüp vardı Ankara'da. Ama şu son dönemde tabii bu şeyle de alakası var. Şimdi o kadar Türkiye ekonomisi İstanbul ağırlıklı bir hale geldi ki ben en üst düzey basketbolla ilgili bunu söylüyorum. Yatırım orada olunca biraz şey kaçtı. Yani Ankara'daki nasıl diyeyim çok aşağıda kaldı yatırım miktarı. Takımlar azaldı. Devletin işte aldığı belli kararlar sonucunda işte ben MTA'da oynamıştım mesela. Şu anda MTA diye bir takım yok. Yani Mülkiye'de oynamıştım. Mülkiye'nin işte profesyonel son dönemlerden bir tanesinde. Mülkiye Ankara'nın en köklü kulüplerinden bir tanesi. Erdemcan hocam da orada altyapısında oynadı. Mesela işte Fenerbahçe yardımcı antrenörü. Üst düzey bir takımdı. Mülkiye yok. İşte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin olduğu, orada Ziraat spor kulübü vardı işte eski abilerimiz oynadı. O yok. Yani böyle kulüpler olmayınca köklü kulüpler azalınca işte zamanında Yenişehir yine vesaire. Takım sayısı azaldı Ankara'da. Daha çok niye döndü? Ankara'daki işte kolejlerin ağırlıklı oldu. Kolejlerin destek verdi ki bu çok güzel bir şey, kötü bir şey değil. Onlar da olmasa zaten hiçbir şey olmayacak. İşte altyapıda da işte spor okullarının olduğu bir basketbola döndü. Tabii bu da Ankara'nın Türkiye çapında mücadele şeyini düşürdü. Ha kadın basketbolunda bir şu anda A takım seviyesinde Süper Lig'de çok çok sayıda takım var. Orman Spor, Nesibe Aydın, Çankaya, Botaş 4 tane. Eskiden TET de vardı. Bu güzel yani son dönemde kadın basketbol Ankara'da iyi. Botaş zaten bu yıl Süper Lig şampiyonu olması bekleniyor. Altyapıya yatırımları var. Yani güzel gelişmeler var. Ama dediğim gibi eskiye bakıldığında hacim genişlik anlamında bir azalma var Ankara basketbolunda. İnşallah önümüzdeki dönemde yatırımların artacağını, bu işe ilginin yani ilgi zaten var. Desteğin artarsa basketbolun çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben Ankara'da.
Teşekkürler. Sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Yani ben şimdi özür dilerim. Askeriyeden yetişmiş bir insan olarak askeri eğitim aldım. Babam asker. Yani disiplin, yani zaten olması gereken birinci şey. Başarı için olması gereken birinci şey disiplin. Onun dışında planlı olmaya çalışıyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum. Benim yapmaya çalıştıklarım anlamında planlı olmaya çalışıyorum. Hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Sporcularımın, yani takım antrenmanı olsa da bu böyle. Sporcularımın ihtiyacına göre antrenman hazırlamaya çalışıyorum. Gelişim hedefli çalışmaya çalışıyorum. Yani mümkün olduğu kadar sporcumu geliştirmeye çalışıyorum. Bir sonraki maçı kazanmak amaçlı antrenman yaptırmamaya çalışıyorum ki zaten hani ben A takım seviyesinde çok büyük bir 25 yıl içerisinde 4-5 yıldır A takım seviyesinde antrenörlüğüm ya da yardımcı antrenörlüğüm. Altyapıda gelişim olması gerekiyor. Yani gelişim dışında bir hedefin olması çok saçma geliyor bana. Ya oyuncuların da yine yani aynı şekilde hazırlıklı olmaları, gelişim odaklı olmaları, kendilerini bu işe vermeleri gerekiyor. Başka bir hedef olabileceğini zannetmiyorum.
Mesela sizi antrenmanlarda en çok sinirlendiren şey nedir?
Ben eskiden sorduğun soru şeklinde çok sinirlenen bir insandım. Bir şeylere sürekli sinirlenip tepki veriyordum oyuncularıma. Ha, ama şunu söyleyeyim, hani maalesef hani mevcut hani oyuncularına kötü davranan, hani şiddet uygulayan, hatta hakaret eden, hani öğretmenler olduğu gibi antrenörler de mevcut. Son dönemde çok azaldı ama zamanında daha çoktu. Ha, benim başıma hiç gelmedi bu arada. Bu konuda çok şanslıyım. Hiçbir antrenörüm bana hakaret etmedi, şiddet uygulamadı. Ki yapmalarına izin de vermezdim yani. Oyuncuların da izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum buna. Kendilerinin de yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Kızdığım, çok kızardım. Nelere kızardım antrenmanlarda? Yapılanı dinlemeyen, kendisini antrenmana vermeyen, oraya fiziksel olarak hazır gelmeyen. Yani bir sporcu artık 12-13 yaşında, 14 yaşında benim işte şunu dediği zaman işte ayakkabımı unutmuşum, işte formam evde kalmış, işte şu öyle olmuş, işte ne oldu, işte antrenman saatini unuttum. Bunlar bence sorumsuzluk. Yani bir gün önceden çanta hazırlanır, sporcu çantasının malzemelerini hazırlar, antrenman saatini bir gün önceden, zaten şu anda teknoloji her türlü ulaşabiliyorsunuz sporcunuza. Zaten benim antrenmanlarım öyle son gün son dakika değişmez. Bellidir günü saati. Çok daha önceden başlangıç ve bitişi. Onlara uygun bir şekilde katılması gerekir. Beni kızdıran şeyler hem fiziksel olarak oraya hazır gelmemek hem de psikolojik olarak hazır gelmemek. Ha, tabii ki dünyanın birçok hali var. Şu anda işte pandemi yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kötü bir şey geçirirse sporcumun da ben de paylaşmasını isterim. Yani sporcum o gün antrenmana katılmayabilir. Yarısında da çıkabilir. Bu arada başıma şöyle bir şey de geldi. Yani hani bir sıkıntıdan dolayı kendini iyi hissetmeyen bir sporcum antrenmanın ortasında bana bağırıp çıktı gitti. Kadın sporcum. Hala görüşüyoruz kendisiyle. Yani hiçbir şey demedim. Gitti. 15 dakika sonra özür diledi. Geldi. Ya koç ben iyi değilim işte biraz sonra. Tamam kızım dedim. Geç devam et dedim. Devam etti. Yani hani bunları da anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama zaten son dönemde farkındalıkla ilgili, meditasyonla ilgili kendimi geliştirdiğim için hiçbir şeye sinirlenmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yani oyuncularım da bunun farkındalar. Koç çok iyi oldu, böyle daha iyisin, böyle devam et şeklinde beni motive etmeye devam ediyorlar.
Peki sizi maçlarda en çok sinirlendiren şeyler nelerdir? Antrenmanlarla kısmen aynı şeyler mi? Yoksa antrenmanda öğrettiklerinizi yapamamaları mı sizi sinirlendirir?
Ya şöyle, şimdi ya ben mümkün olduğu kadar şey yapmamaya çalışacağım ama sen de karşılaşıyorsundur rakip takımdan, kendi kulübünden. Şimdi antrenörlerin bazıları kendi çalıştırmadıkları şeyleri oyunculardan isteyip sadece söyleyerek yapmalarını istiyorlar. Yani bu iş söyleyerek olmaz. antrenörün antrenmanda çalıştırması gerekir. Yapabiliyorsa sporcudan yaptığı şey istemesi gerekir. Yani Ahmet işte bir şey yapabiliyordur ama Mehmet onu yapamıyordur. Ahmet'e yapabildiği kadarını, Mehmet'ten yapabildiğini kadarını istemesi gerekir bir antrenörün. Yani farklı, herkesten farklı beklentileri olması gerekir. Hepimiz farklıyız. Şimdi kalkıp da bir antrenör, ben 1,70 boyundayım, benden smaç basmamı beklemeyecek tabii ki. Ya da işte başka bir arkadaşımızın, yeni başlamış bir arkadaşımızın benim gibi uzaktan şut atmasını beklemeyecek. Hani benim beklentilerim oyuncuların yapabildikleri şeyi, maçta yapabildikleri şeyi yapmaya çalışmaları, onları ortaya koymaları, kafalarının orada olması, kendilerinin hazır, yine yani antrenmanla benzer şekilde fiziksel ve zihinsel olarak maça gelmeleri. Hani sen burada, bazen şey derim, hani kızma şeklim, hani sen gelmemişsin derim, hani burada değilsin, hani artık gel aramıza katıl. Bir ara işte takımlarımda şöyle bir şey vardı maalesef. Artık bunu yapmıyorum. Maç başlıyordu. Bizim takım yok. Yani fiziksel olarak var ama yok. Yani biz böyle çok geri düşüyoruz. Hatta bir gün masa hakemiyle bunu konuştum. Ya dedim hocam bak şimdi dedim mola alacağım. Kızlara dedim yüksek sesle konuşacağım. Hani hakaret küfür olmadan. Sadece dikkatlerini çekmek için. Bak ondan sonra sahaya çıkınca nasıl oynayacaklar dedim. Mola aldım. İşte 15-20 sayı gerideydik. Molada siz ne yapıyorsunuz? İlla size bağırmam mı gerekiyor? İşte sesimi yükseltmem mi gerekiyor? Niye bana bunu yaptırıyorsunuz? Söylediğim şeyler bunlardı. Hani yüksek sesle söylüyorum. Bir çıktılar sahaya. Bir anda fark kapandı. Masa hakemi de bana bakıyor böyle. Şaşırmış bir şekilde. Yani böyle de alıştırmamak gerekiyor maalesef. Artık hani sıfırdan hani oyunculara bunu vermeye çalışıyorum.
Bu soru, şimdiki soru size çok sıkça sorulan bir sorudur eminim ki. Bir basketbolcu olmak isteyen birinin basketbolcu olması için neler yapması lazım? Yani basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Şimdi basketbolcu olmak isteyen, yani şöyle, şimdi basketbolu herkes çok küçük yaşta tanışıyor aşağı yukarı. Bunun tabii farklı örnekleri de var. 16-17 yaşında basketbola başlayıp en üst seviyeye kadar çıkan basketbolcular da var. Ömer Aşık mesela, milli takım oyuncumuz, 18 yaşındaydı benim bildiğim kadarıyla başlangıcı. İşte NBA'de tarihe geçen Hakeem Olajuwon yine 18 yaşı. İşte Sue Bird var, Amerikan milli takımı kaptanı, 16 yaşında başlıyor
Bobby
vesaire.
Dixon da öyle bir şey. 17 mi, 18 mi?
Yani işte evet, yani onu pek bilmiyorum ben. Yani geç yaşlarda başlanır ama genelde böyle basketbola daha çok oyun olarak başlanıyor. Yani bir hani keyifli bir şeyler oynayalım, öğrenelim vesaire. Yani bu basketbolcu olayım hevesleri daha çok 14, 15, 16 yaşlarda başlıyor ki olması gereken de o. Yani o yaşlardan önce bir sporcunun böyle profesyonelliği hedeflemesi çok gerçekçi değil, hayal. Ama bunu birilerinin de belirtmesi lazım. Şimdi basketbolda belli gereklilikler var. Yani şimdi Bobby Dixon örneğin 1,80 boyunda ama sahada cüce gibi görünüyor. Yani ufacık kalıyor diğerlerinin yanında. Bobby Dixon'ın boyunda Türkiye'de benim hatırladığım bir Altar vardı. Altar Tunçukoğlu şu anda antrenörlük yapıyor. Benim boyumdaydı aşağı yukarı 1,70'li boylarda. Hani bunun çok fazla örneği yok. Yani bir fiziksel bir şeyi var basketbolun. Hani 1,90'lı boylar, 2 metre, işte 2 metre üzeri boylar olacak fiziksel olarak. Ondan sonra işte bir kas tipi var. Oralara çok girmeyeyim. Bunlar teknik konular. İşte 5 tipten bir tanesi olursa daha iyi oluyor basketbol için. Patlayıcılık anlamında. Belli gereklilikler var. Bunlar olduktan sonra profesyonelliği, ben profesyonel olayım hedefini koymak daha doğru sporcu için. Ama bu hedefi koyduktan sonra yapması gereken şey kendisini bilmesi. Yani hani dediğim gibi bunlar var mı? İlk önce onu, yani ben bu işi yapabilir miyim? Hani babası söyledi diye ya da işte koçu, o takımın en iyisi. Ben işte şey diyorum, spor veli diyor ki işte bu şey olarak soruyorum, hani övüyor kendi çocuğunu. Çok iyi benim çocuğum. İşte tamam diyorum, kaç senedir oynuyor? Şu kadar. Diyor sınıfının en uzunu. Boyu kaç diyorum mesela. Bunu söyledikten sonra işte 12, 13, işte 13 yaşında 1,60 diyor. Dedim, diyorum ki ya valla bizim takımda zaten 1,70'in üzerinde var o yaşta. Hani o sınıf demek ki biraz kısaymış. Yani etrafında iyi diye kendisini çok iyi olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Yani bir etrafına bakıp kendi yaş grubunda, kendi ilinde en azından en kötü ihtimalle durumuna bakması gerekiyor. Eğer iyiyse o zaman bu işe yatırım yapması gerekiyor. Yani şöyle zaman ayırması gerekiyor ilk olarak. İkinci olarak ailesinin durumu da müsaitse hani iyi bir takımda oynamaktan sonra bahsediyorum. İyi bir antrenör bulacak. İyi bir antrenör bulduktan sonra bir de ekstra bir yani destek alabilirse bunu şöyle düşünebilirsin. Okul iyi bir okulda okuyorsun ama onun dışında bir de eğer imkanın varsa özel ders alırsın ki hani daha da başarılı ya da bir dershaneye gidersin ki daha büyük bir ders başarısı gösterebilirsin. Basketbolda da aynı şekilde.
Evet.
Hani çok ufak farklar seni bir adım öne geçirebiliyor. İyi bir koç seçmesi çok önemli. Kendisini de anlaşabileceği. Bunu da seçerken dikkat etmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tavsiyem olabilir koç seçimi hakkında. Bakın takım seçimi demiyorum, koç seçimi diyorum özellikle. Şu kulüp hep şampiyon oluyormuş, işte şu kulüpten işte şu kadar milli sporcu çıkmış diye oraya gidilmemesi o gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok antrenör değişiyor ki. Yani ben antrenörüm işte oradan biliyorum. Hani Ankara'da basketbola başladığımdan beri aşağı yukarı kendi kulübümdeyim. Benim gibi kendi kulübünü yapan arkadaşlar dışında aynı kulüpte olan yok Türkiye, şey Ankara'da. Yani ama bu yurt dışında böyle değil. Amerika'da bir kulüpte bir antrenör başladığı zaman bu okul, yani orada zaten kulüp yok, okul var. 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl orada antrenörlük yapıyorlar. Yani o zaman tabii ki okul oraya gidebiliyorsunuz, yani o kişi var orada. Ama Türkiye'de İşte şu antrenör iyi, onu seçmeleri gerekiyor. O yaş grubunda en iyi antrenör kimse o. O da şu değil, en çok kazanan, şampiyon olan anlamına gelmiyor bu. Çünkü dediğim gibi ben mesela en iyi sporculara sahip değilim. Çok iyi sporcularım var, onları bir üst seviyeye taşımaya çalışıyorum. Ama diğerlerine de bir üst seviyeye, en olabileceklerini en iyisi yapmaya çalışıyorum. Yani aldığı yerden ne kadar yukarıya taşıyabiliyorsa antrenör o kadar iyi olduğunu düşünüyor. Takımı değil, sporcuları. Bir de şu var, maalesef maalesef çok sakatlık yaşanmaya başladı basketbolda, daha altyapıda. Buna hani kalple ilgili rahatsızlıklar vesaire bunları da belki biliyorsunlar. Hani antrenmanda rahatsızlanıp vefat eden çocuklar oldu. Sağlığa önem vermesi gerekiyor antrenörün. Yani ben çok yani şöyle ağlattım, bakın ben sporcumu ağlattım. Nasıl ağladığını da söyleyeyim. Oyunu almıyorum. Çünkü kondisyonu yeterli değil ya da rahatsız, o anda bir fiziksel sorunu var. Ben onun farkındayım ama o farkında değil. Oyuna girmek istiyor ama yani onun sağlığı benim maçı kazanmamdan daha önemli. Yani istediği kadar ağlayabilir, yani o gün sakatlanmasın yeter benim için. Yani o sağlıklı olarak devam etsin. Onun kondisyonu, onun fiziği o kadar oynamaya müsait, o kadar oynuyor. Yani bunlara dikkat etmesi lazım. Yoksa şu an belki biliyorsundur, kadın basketbolunda inanılmaz çok çapraz bağ sakatlığı yaşandı yakın dönemde ve çoğu da milli takım dönüşünde yaşandı ya da milli takımda yaşandı. Bunların biraz araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani oyuncu kendisini bilecek, sağlığını koruyacak. Yani bunlar çok önemli.
Teşekkürler. Peki ya koç olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Vallahi çok düşünsünler, yani koçluk çok zor bir iş. İyi karar versinler. Yani hani ben olmayın diyorum, hani sporcularımdan bazen antrenörlük yapmak isteyenler oluyor. Olmayın diyorum, yani bu zor iş, deli iş yani. Hani ben şimdi biz aynı işi yaptığımız için antrenör arkadaşlarımıza bazen sorun, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sonuçta rakip oluyoruz, mücadele içerisinde oluyoruz. Ama hepsine saygı duyuyorum, yani çok zor bir iş yapıyoruz. Yani deli işi yani. Hani antrenörlerin bu işe verdikleri emeği başka işlerde verseler kazanacakları maddi manevi şey, yani manevi olarak tabii ki büyük bazı olabilir ama maddi olarak çok daha fazlasını kazanabilirler. Yani çok sevilerek yapılması gereken bir iş. Yani çok zor bir iş. Yani yapmak istiyorlarsa nasıl yaparlar? Ben yani eğer imkanları varsa benim gibi çok küçük yaşlarda bir abilerin yanında bir antrenör koçlarını, ama tabii bu iyi bir başarılı bir insan olursa onlar için daha faydalı olur. Erkenden bu işi öğrenmeye başlayabilirler. Onun dışında da bu işi okumaları gerekiyor. İşte bakın ben işte 40 yaşındayım. Birinci sınıfı bitirdim. İkinci sınıf Ankara Üniversitesi. Ya özür dilerim, Hacettepe Üniversitesi. İlki Ankara'ydı. Hacettepe Üniversitesi antrenörlük bölümüne devam ediyorum ki oradan biraz daha bir şeyler alabilir miyim? Basketbol, sadece basketbol anlamında değil. Biz antrenörlük yapıyoruz. Bu işin fiziksel, psikolojik, zihinsel kısımları var. Onlarla ilgili illa bir şeyler öğreniyorum. Çocuk eğitimiyle ilgili ne kadar yapmış olsam da. Bir üniversiteyi okursalar bu onlar için çok büyük bir artı olur. Onun dışında her iş için geçerli. Türkiye ile kısıtlı kalmamaları gerekiyor. Ben imkanım olursa hiç durmam. Hemen bir yurt dışına çıkıp bu işin dünyada en iyi yapıldığı bazı yerler var. Gitmek istediğim yerler var. Oralara gidip oralardan eğitim almak, staj yapmak isterim. Erdem Can hocamın yaptığı gibi o federasyon işte yıllar önce 6 taneydi galiba. 6 antrenörü Amerika'ya gönderdi. Erdem hocam orada işte o eğitimi aldıktan sonra döndü ve işte Ankara'da bir işte ilk önce bir kulüpte derken oradan devam ederek en son Fenerbahçe'ye gitti. Böyle o zamanki o bir fotoğraf var işte 6-7 tane genç antrenör. Onların hepsi şu anda çok başarılı antrenörler oldular. Ya yani bunu da yapma imkanları oldularsa zaten en üst seviye antrenör olmamaları için hiçbir sebep yok.
Bir tanesi bizim bir bölümümüzün konuydu. Umut Koç.
Aynen Umut Hocam var orada işte Erdem var işte Fırat Hoca var kadın basketbolunda. İşte şu an hepsi aklımda değil ama hepsi çok iyi antrenörler oldular yani.
Şimdi biraz da antrenmanlar üzerinden devam edelim. Siz en çok hangi antrenmanı yaptırmayı seversiniz?
Bu şeye benziyor. Hani okulda hangi dersi daha çok seversin sorusuna benziyor. Hani ben hangi dersi severdim? O dersin hocasının o dersi sevmesiyle alakalı. Yani bir İngilizce hocam vardı, Önder Akvum. O kadar keyif alıyordu ki o dersten. Yani böyle sen de keyif alıyordun. Yani hani o dersi sevmeme ihtimalin yoktu yani. Hani İngilizce dersi ne kadar zor olsa da. Ya da işte askeri liseye giderken adını ismini unuttuğum çok iyi bir fizik hocam vardı. Bana fiziği çok sevdirdi. İnanın öyle bir anlatıyordu ki yani hani zaten dersine hani biz onu her türlü örnek alıyorduk. Fiziksel işte kılığı, kıyafeti, konuşması. Yani bu öğretmenle alakalı. O öğreten kişi o işten keyif alırsa yapan kişi de keyif alıyor. Hep böyledir yani okulda da. Yani ya da sevmiyorsanız o hocayı o dersi de sevmezsiniz. Benim oyuncu olarak antrenmanda işte onu yapayım bunu yani zorlandığınız şeyler pek hoşunuza gitmeyebiliyor ama yapabildiğiniz şeyler tabii ki daha çok hoşunuza gidiyor. Ama artık yani bu şu anda ben hangi antrenmanı yaptırırken keyif alıyorum? Sporcuma faydasının olduğunu düşündüğüm gelişim gösterdi. Hani bunu yaptık ve evet yani bir sonraki antrenman işte 3 antrenman sonrasında çok büyük bir gelişim gösterdi. O bana keyif veriyor. Gelişimi görmek keyif veriyor. Örneğin yakın zamandan örnek verebilirim. Yani daha önce de oldu bu. Yani şut mekaniği konusunda Instagram'da bir video var. İşte Elif kızım diyeceğim artık ben öyle sesleniyorum sporcularımı. Elif'in 3 veya 4 antrenmanda şut mekaniğinin nasıl geliştiğiyle ilgili çok kısa bir video var. Bir baksınlar arkadaşlar eğer müsaitlerse. O keyif veriyor. Onu görünce ben mutlu oluyorum yani. Yani çok kısa bir sürede o gelişimi görmek beni mutlu ediyor. Bu sadece şutla ilgili değil. Yani eğer başka şeylerin savunmasını, işte pasını vesairesini geliştirebilirsem o beni çok mutlu ediyor. O antrenman benim çok hoşuma gidiyor.
Teşekkürler. Şimdi biraz daha şeylere geçmeye başladık. Yavaş yavaş sonlara yaklaşmaya başladık. Sizin örnek aldığınız bir koç var mı?
Şimdi şöyle ilk başladığımda zaten ben kendi antrenörümün yanında çalışmaya başladım. Tabii ki onu örnek alıyordum, ondan öğreniyordum. Onun birçok sözünü hatırlıyorum yani antrenmanla ilgili, basketbolla ilgili hala aklımda. Ondan sonra işte İstanbul'a gittiğimdeki antrenörüm Zaten Beşiktaş'ın altyapı antrenörüydü. Askeri liseye asker olarak, yani kısa dönem olarak atanmıştı. Yani bizden öyle bir şey beklenmiyordu. Yani bir askeri lisenin ilk 10'a girdiği daha önce veya daha sonra olduğumu bilmiyorum. Hani ben denk geldim diyeyim. Bu arada hani as bir oyuncu da değildim. Hani en iyi oyuncusuydum vesaire değil. Ben oturuyordum kenarda, izliyordum. Bu arada onun da faydasını çok gördüm. Yedek oyuncular daha çok antrenörlüğe uygun oluyorlar. Phil Jackson gibi. Phil Jackson da bir daha çok yedekte oturan bir oyuncu. Orada gördüm, yani Türkiye'de gördüğüm, takip ettiğim antrenörlerin en iyisi, zaten hani benim söylememe gerek yok, Aydın Örs. Yani Aydın Örs gelmiş geçmiş en iyi antrenör. Şu anda hani başarı anlamında onu yakalayan, hatta geçen hani Ergin Ataman var. Ergin Ataman da çok başarılı. Hani stil tarzı olarak çok örnek almamakla birlikte çok iyi bir antrenör. Onu takip etmeye çalışıyorum. Genç antrenörlerden yani Ufuk Sarıca şu anda yanlış bilmiyorsam hala milli takım antrenörümüz. Çok takip edemiyorum ama Ufuk Sarıca çok başarılı. Orhun Nene, bu arada Ufuk Sarıca ve Orhun Nene oyunculuklarını da çok beğendiğim iki basketbolcu. Çok üst düzey basketbol oynuyorlardı. Orhun Nene, şu anki oyuncular belki bilmeyebilir ama en atletik sporcumuz, en yükseğe sıçrayan sporcu, Hidayet'ten falan daha yükseğe zıplardı zamanında. Yabancı olarak da Amerika'da John Wooden diyeceğim. Çok eski bir antrenör, vefat etti. Birçok kitabı var basketbolla ilgili. Kendisi bir öğretmen aslında. Hem hayatı olarak hem sporcularına verdikleri, işte o kitaplarını Başarı Piramidi adı altında bir kitabı var. Yani Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Birazcık yarısı İncil. Hani biraz dini şeyi, yönü yüksek bir antrenör kendisi. O yüzden çevrilmemiş olabilir. Yani John Wooden örnek almaya çalışıyorum. Onun hani şu yönünü örnek almaya çalışıyorum. En başarılı sporcularından bahsederken yani şunu söyleyeyim. Basketbol tarihinde en çok sayı yapmış oyuncu Kerim Abdul-Jabbar. Onun oyuncusu. Birçok Bill Walton gibi NBA tarihine geçmiş. Aynı takımdan 3-4 tane NBA oyuncu veriyor. Bunlar çok üst düzey oyuncular oluyorlar. Çok eski tarihlerde. Ama en iyi oyuncularından bahsederken onlardan bahsetmiyor. Kendini geliştiren, üst düzey hayatta başarılı olan, aile hayatında başarılı olan sporcularından bahsediyor. Başarının tanımını böyle yapıyor. Yani basketbol bir oyun. Bundan hayatla ilgili dersler çıkarmak gerekiyor. Eğer imkanları varsa zaten ben sporculara ve antrenörlere Başarı Piramidi kitabını veya yani John Wooden'ın her türlü kitabını öneririm. Çok şey kazanırlar okurlarsa.
Teşekkürler. Peki sizin bütün yeryüzündeki en beğendiğiniz oyuncu kim?
Şu anda basketbola devam eden mi yoksa eski oyuncular da dahil mi?
Fark etmez. Eski oyuncular da dahil. Devam eden, etmeyen, bırakmış, ölmüş olabilir.
Ya şöyle, şimdi basketbolda şu anda mesela şöyle bir tartışma var. En iyi oyuncu LeBron mu Jordan mı şeklinde. Michael Jordan gelmiş geçmiş en iyi en başarılı oyuncu ama gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu Wilt Chamberlain. Yani bunun şeyi yok, yani hani tartışma şeyi yok yani. Hani zaten eğer istatistiksel olarak araştırma şansı olursa sporcuların ya da antrenörlerin, Wilt'ın hala kırılmamış kaç tane rekorunun olduğunu görürler. Wilt Chamberlain'in atletizmden gelerek ne kadar üst düzey yıllarca oynadığını, işte 50, 40'lı 50'li yaşlarda genç NBA oyuncularıyla keyif için yaptığı maçlarda neler yaptığını görürler. Yani sanırım 50'li yaşlarının sonuna kadar NBA takımlarından profesyonel teklifler almaya devam etti. Birçok ölçülmeyen istatistik var. Blok, o zaman blok ölçülmüyor. Yani onlar da ölçülseydi daha bir ton kırılamayan rekor olacağını düşünüyorum. Wilt en iyi basketbolcu. Ha, benim tarz olarak en beğendiğim, kendime örnek aldığım oyuncu John Stockton. O da yine NBA'de tutulan ana istatistiklerden işte sayı, rebound, blok, top çalma ve asist. Bu beş ana istatistik var basketbolda önemli olan. Ortalama asist lideri John Stockton. Kariyer toplamında açık ara, yani kırılması yani imkansız bir asist rakamına sahip. En yüksek asist yapan aktif oyuncular arasındaki Rakam 5000'in üzerinde. Yani 7-8 sezonda oynaması lazım. O da Chris Paul'du yanlış hatırlamıyorsam. Yakalama şansı olan. Çok uçurum var yani. Hani LeBron'un asist rakamının aşağı yukarı iki katını yaptı. Yani ki LeBron yıllardır oynuyor. Top çalma olarak da NBA'in yani ki buna Jordan'lar en iyi savunmacılar yani bütün herkes dahil açık ara top çalma lideri ligin. Bu arada bu oyuncu daha bir boyu 1,83 ve beyaz. Yani ve 42 yaşına kadar basketbol oynadı en üst seviyede. Hani bu en üst kalite Michael Jordan döneminde oynayan bir oyuncu. Şu anda aktif oyuncular arasında benim oyun kurucu yani ben kısa boylu oyun kurucu oynamış bir oyuncu olarak en beğendiğim oyuncu Chris Paul. Yani karakter olarak biraz itici bir insan olsa da pek sevilmese de kazanma hırsı, yeteneği, savunması yani bu yaşta hala ligin en iyi savunma yani en iyi kısa savunmacısı bence hala o. Yani yapmak istediğinde rakibini boğan bir savunması var. Yani benim oyuncu tercihim en beğendiğim oyuncular zaten işte söylediğim isimlerden sadece Wilt ki o da asist krallığı var NBA'de bu arada. O rekoru da var. O boyuna ve oyununa rağmen. Yani oyunu kurmaya, takımı arkadaşlarını oyuna dahil etmeye yönelik oyuncuları daha çok seviyorum izlemeyi.
Teşekkürler. Siz şimdi bir sürü hareket paylaşıyorsunuz ve yapıyoruz zaten bunu bu podcast'in en başında da söylemiştik. İşte YouTube kanalınız var, Instagram'da aktifsiniz gibi. Siz kendinizin yapamadığı hareketleri oyuncularınıza da yaptırıyor musunuz? Yani mesela sakatlığınızdan dolayı değil de hiç yapamadınız mesela bir hareketi. Onu
Evet.
oyuncularınıza yaptırıyor musunuz?
Ya çok şükür ben şu anda da hala kendi yani dizim bağları kopuklamak kuvvetlendirdiğim için birçok şeyi hala yapabiliyorum zaten. Hani bakmışsındır görebilirler arkadaşlar da. Ama tabii fiziksel yetersizliğimden dolayı neyi yapamıyorum? Mesela 40 yaşındayım. Havada çok asılı kalamadığım için işte bazı havada asılı kalarak yapılan hareketleri işte smaç gibi bazı şeyleri yapamıyorum artık tabii ki. Veya işte Michael Jordan ve Kawhi Leonard'daki gibi kocaman ellerim olmadığı için tek elle topu tutmayı öğretmek gibi bir şansım yok. Öyle bir fiziğe sahip değilim. Ama yani yani bunları yapabildiğim şeyleri göstermem daha kolay oluyor. Ama oyuncum fiziksel olarak benim çok üzerimdeyse işte ben Abdullah'ı çalıştırıyorum arada. 2 metre boyunda 2.05 kulacı var. Elleri de müsait. Topu tek eliyle tutabiliyor. Tabii ki bu avantajını kullanacak. Ben de bunu onu üreteceğim. Bunu öğretmemde bir sakınca yok. Ama tabii ki teknik konularda ne kadarını yapabiliyorsam öğretmem daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi ben yapamıyorum diye smaç, benim oyuncum smaç basmayacak diye bir şey yok. Yani onu bir video ile gösteriyorum. İşte bir şekilde örnek sporcu getiriyorum ona. Yani çok şükür arkadaşlar sağ olsun yardım ederler. Ona yakın benzer fizikte oyuncular getirip ya da bir yerlere onu götürüp bir şekilde o teknikleri de ona öğretiyorum.
Teşekkürler. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisi?
En verimli hücum seti.
Evet.
Ben set yapmıyorum. Yaptırmıyorum. Şöyle hemen açıklayayım. Soracaksın tabii ki niye, ne yapıyorsunuz peki diye. Ben son dönemde çok yani 4-5 sene kadar önce bir şey buldum Amerika'da. Daha onun öncesinde de zaten flex uyguluyordum. Flex Aydın Örs'ün milli takımlarda işte Ufuk Sarıcaları yetiştirirken işte Efes'i oluştururken ilk kullandığı set. Onu kullanıyordum. Benim de altyapıda hocamın bize yaptırdığı, hala NBA'de kullanılan pozisyonun olmadığı, herkesin her şeye oynadığı, her imkanı bulduğu set. Aydın Örs, Ufuk Sarıca yaş grubuna göre en uzun, en fizikli oyuncuymuş daha minikteyken. İşte şu an 1,90 küsürlü bir boyu var. Çok küçükken uzamış, fiziği oluşmuş ama Aydın Örs flex oynattığı için Ufuk Sarıca dış oyuncu olmayı başarmış. Yani erken uzadı diye pivot pozisyonu atmamışlar hemen. Flex'in öyle bir imkanı var. Ben de öyle yetiştirmeye çalışıyorum bütün sporcularımı. Tabii basketbol Flex'te biraz içeride yoğun oynanıyor. Benim oynattığım bir read and react hücumu var. Görme tepki var. Rick Torbert'tı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakayım. Evet, Rick Torbert. İnternet üzerinden ilk önce YouTube'da görüp sonra işte CD'lerini satın aldım. Ondan sonra sitesine üye oldum ve onu öğrenmeye çalıştım. 4-5 yıldır işte o konuda geliştirmeye çalışıyorum kendimi. O hücumu uygulatıyorum. Orada şöyle bir şey var. Serbestlik var. Tabii ki antrenörün müdahale şansı oluyor. Oyunculara yardım şansı oluyor. Ama antrenmanlarda oyuncular yani artık orada guard, forvet, pivot gibi şeyler yok. Posta geçen oyuncu, dış oyuncu vesaire. Bu noktalar var. Onları değerlendiren oyuncular var. Bu oyuncunun oyun zekasını geliştiriyor, saha görüşünü geliştiriyor. Ve yani kısıtlamıyorsunuz oyuncuyu. Kendisi zaten daha başarılı olduğu yeri buluyor. Ha, benim bir ufak fizikli bir oyuncum vardı. İnatla posta geçip post-up yapmaya çalışıyordu ki boyu yani 1.30 falan yani. hani orada da artık tabii ki ya işte bak oraya geçmesen sen iyi olur. Hani sen şu konuda daha iyisin diye tabii ki yönlendirme yapıyorum ama hiçbir zaman kısıtlamadım. Hatta tam tersi işte şu anda İstanbul'a ders başarı ve basketbol ikisinin birlikte başarıyla %100 burslu gelen Gökçe kızım ona da selam olsun. Onu ben sürekli dışarı çıkartmaya çalışıyordum. Gökçe dışarı, Gökçe dışarı. Hani içeride çok avantajlı olduğunu biliyor, kafasında çalışıyor. Hani bak dış oyununu da geliştir. Hani onu da yapman lazım. İleride lazım olur diye. Hep onu yönlendirmeye çalıştım. Yani benim hiçbir zaman işte başarılı settiğin hani maç kazanmak yönünde bir şeyim olmadığı için oyuncu gelişimi için bunu tercih ettim. Bunu yapmaya çalıştım. Çok da faydasını gördüm oyuncu başarısı anlamında. En son takımımda o işte çok ufak dediğim kızım milli takıma kampına çağrıldı. Bu sayede 10 oyuncumdan 5 tanesi iyi takımlara transfer oldular. Birisi Amerika'ya gitti. Öyle söyleyeyim.
Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız?
Valla zaten basketbol antrenörlüğü benim ilk tercihim değildi. Ben yayının başında da söylediğim gibi benim ilk amacım pilot olmaktı. Savaş pilotu,
Evet.
jet pilotu olmayı. İşte o işte amcamı işte o askeri kıyafetle gördüm. Oradan herhalde şey yaptım. Onun dışında işte o filmin etkisi de vardı. Bilmiyorum. Pilot olmayı çok isterdim. Onun dışında yani kimya mühendisliği okudum. Yapabilir miydim? Yapamazdım. O değil ama şeyi çok seviyorum. Taşları, böyle doğayı zamanında da ilgilenirdim. Ya doğayla ilgilenen, gezen işte çalışmayı isterdim yani. Seviyorum gezmeyi doğada. Yani kalabalığı, gürültüyü, hani antrenörlük yapıyorsun diyeceksin. İş icabı kalabalıkta, kapalı alanda kalamam ama onun dışında mümkün olduğu kadar kendimi doğaya, açık alana atmaya çalışıyorum. O tarz bir işte çalışırdım büyük ihtimalle.
Son soru olarak da basketbol dışındaki kalan zamanlarınızda yaptığınız hobileriniz nelerdir?
Ya ben basketbol dışında benim babam atletizmci. Annem de atletizmle uğraşmış. Yani atletizmci derken hani askeri personel kendisi emekli oldu Kıbrıs Gazisi. Ama onun dışında zamanında İstanbul birinciliği var koşuda uzun mesafede. O yüzden biz hep olimpiyatları izleyerek büyüdük televizyonda. Yani sporun her dalını seviyorum. Futbol, basket. Yani saymayayım şimdi şöyle söyleyeyim. Yapmadığımı söyleyeyim. Yapmadığım spor olarak. Buz hokeyi yapmadım ki onda da yapmam istendi üniversitede. Ankara Üniversitesi'nin kulübü kurulduğunda her şeyi yaptığım için. buz hokeyi ve işte böyle işte bungee jumping tarzı şeyler dışında, paraşüt dışında aşağı yukarı bütün sporlarla uğraştım. Hepsi çok keyifliler. Hani boş zamanlarımda fiziğim müsaitse sporla uğraşmayı seviyorum. Onun dışında işte son dönemlerde taş toplamaya başladım. Doğal taşlar işte hem gezmiş oluyorsun hem de işte taşları seviyorum işte mineralleri yarı değerli taşları. Onları doğada dolaşıp toplamaya çalışıyorum müsait zamanım oldukça. Ama en büyük keyfim bir şeyler öğrenmek, araştırmak. Yani basketbol dışında da bu böyle. İşte YouTube çok güzel bir kaynak mesela. Videolar izleyip yeni konularda kendimi her konu olabilir bu. Mesela hani kişisel bakım da olabilir. İşte üç boyutlu bir kalemle bir şeyler yapmak da olabilir. Bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu da genetik herhalde. Dedem öyle bir insandı. Her şeyi yapardı böyle. Bir atölyesi vardı. Tamirat, bilmem ne. Yani bundan işte yıllar yıllar önce roket yapmış. Ama olta da yapıyordu. İşte briket de yapıyordu. Aracı her şeyi yapıyordu. Biraz böyle bir şeyler öğrenip yeni bir şeyleri yapmayı yani hobim o olduğunu söyleyebilirim. Yani araştırmak. Bir de dediğim gibi yazmam gerekiyor bir şeyleri öğrenmem için tekrar tekrar. Onu da keyifli hale getirmek için eski moda bir dolma kalem şeyim var, hobim var, güzel kalemlerim var. Tabii koleksiyonum yok yani hepsini kullanıyorum. Ama hani normal bir insanın bir akıllı telefona verdiği parayı bir kaleme verebiliyorum. Kağıda kaleme verebiliyorum yani müsait olduğu zamanlarda. O
Çok
şekilde.
teşekkürler. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Demir. Çok sağ ol.
Çok güzel bir
Çok
sohbet oldu. Ağzınıza sağlık.
yani böyle iş, bir şey ben sana şunu söylemeyi unuttum. Bu yaşta bu işi yapman çok güzel bir şey. İnşallah devam ettirirsin. Erken yaşta başladığın bir işi. Yani basketbolcu olursun olmazsın ama bu yaptığın çok güzel bir şey. İnsanlara böyle bir imkan veriyorsun. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Erken başlamışsın. Şeye yapma. Böyle kötü eleştiriler alıyorsundur. Hiçbir şekilde dikkate alma. Aynen devam et kendini geliştir.
Teşekkürler. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sağ ol.
Basket Talks'un bu bölümünde Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü takımının koçu ve kurucusu Alper Ferah konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresis araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.